hayat yani kader ona bir yer hazırlamış ve onu bu yere gelinceye kadar sabırla beklemişti. Sosyal şartlarda onun için gerekli zemini hazırlamıştı. O, kendisini bekleyen yeri doldurmak için belirlenen zamanda gelmeliydi. Rolünün tabiatını çok iyi kavramalı, hayat ve ölüm hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmalı ve çilekeş insanlığın ihtiyaçlarını çok iyi bilmeliydi. İnsanlar ilişkilerinde adalet ve insanlığa, vicdanlarında ise yeni manevi değerlere muhtaçtılar. Abdullah oğlu Muhammed, ilahi davetine işte böyle başladı. Düşüncesinin derinliklerinden ve toplumun tabiatından, tabanından iyi kalpli ve hoşgörülü bir davetçi olarak yola çıktı. Toplumunun izlenleri gibi yaşayan bu insan, aynı zamanda çok kuvvetli, cesur ve yılmaz bir irade sahibiydi. Yeri yaramayacak ve boyca dağlara ulaşamayacak olmalarına rağmen, mallarına ve adamlarına güvenerek sokaklarda kibirle yürüyen, şımarık zenginlerden çekindikleri gibi, onun da heybetinden ürküyorlardı. Zengin tacir ve tefecilerin gücü, onları Kabe'nin putlarına iyice yapıştırmıştı. Çünkü bu putlara sarıldıkça, servet ve zenginliklerini artırıyorlardı. Putlar, onları korudukları gibi, her yıl 3 ay yarımada Araplarını hac için kendilerine çekiyorlardı. Bu hacılar putlara yani onların sözcüsü Mekkelilere çeşitli hediyeler, mallar ve nişanlar sunuyorlardı. 3 aylık hac mevsimi esnasında Mekkeli tacirler sermayelerini ticaret ve faizle değerlendiriyor, kazandıkça kazanıyorlardı. Zenginlerin, yoksullar, işçiler, köleler ve yolda kalmışlar üzerindeki zorbalıklarının kaynağı da yine bu putlardı. Muhammed bütün bunlara karşı çıkarak putların açık bir sapıklık olduğunu ilan etti. Bunlar hiçbir işe yaramayan, kimseye fayda veya zarar verme gücü olmayan basit heykelciklerden ibaretti. Oysa gerçekte her şey tek olan ilahın elindeydi. Onun aracıya ihtiyacı yoktu. O, bir ve tek ilahtı. Ezeli ve ebedi olan bu ilah ne doğurmuş ne de doğrulmuştu. Hiçbir şey ve kişi ona denk olamazdı. Bu ilah Kabe, hatta Mekke gibi bir yerle sınırlandırılabilir bir ilah değildi. O her yerdeydi. Onun belli bir sureti yoktu. Her şeyin yaratıcısı olan bu ilah ibadet edilmeye layık olan tek ilahtı. Onun nazarında soyluyla köle, zenginle yoksul, kadınla erkek, insan olarak eşitti. O, öldüren ve dirilten ilahtı. İnsanlar, ölümlerinden sonra belli bir gün toptan diriltilecekler ve dünyada yaptıklarından dolayı hesaba çekileceklerdi. Dünya hayatı, geçici bir heves ve oyundan başka bir şey değildi. Bu hayat, bir gün, tamamen silinip gidecekti. Bu tek ilah, zinayı, faizi, haksız yere adam öldürmeyi ve kibri hoş karşılamıyordu. O, altın ve gümüşü stoklayıp yoksullara yardım etmeyenlere lanet ediyordu. Ölümden sonra diriltildiklerinde vücutları bu biriktirdikleriyle dağlanacaktı. Alınları, sırtları ve yan tarafları bu madenlerle iyice yakılacaktı. Bugün aşağılanan ve horlanan yoksul insanlarsa ölümden sonra farklı bir hayata sahip olacaklardı. Bunlar için fuhşu terk etmeleri, hırsızlık etmemeleri, yalan söylemeyip cana kıymamaları ve emanetleri sahiplerine teslim etmeleri, tefeci borçlarını ödemek için kızlarını fuhşa zorlamamaları, putları terk ederek onların kalpleri üzerindeki etkisini kırmaları ve her yerde olan tek ilaha tapmaları, İnanıp ibadet etmeleri karşılığında üzüm ve çeşitli meyve bahçeleriyle dolu cennetler hazırlanmıştı. Bu tek ilah, Muhammed'i ebedi cennetin müjdecisi, ebedi ateşin uyarıcısı olarak bütün insanlığa peygamber göreviyle gönderen ilahtı. O, bildikleri ilahlardan çok farklı bir ilahtı. Muhammed'in ilahı aracılık, mal ve nişan istemiyordu. Ona ulaşmanın yolu ne maldan ne de soyluluktan geçmekteydi. Onun nazarında en önemli şey insanın davranışları ve hayat tarzıydı. O, insanların doğruluk, cesaret, hoşgörü gibi erdemlerine bakardı. Çünkü o, hiçbir şeye muhtaç değildi. İnsanoğlu için ancak kendi çalışması vardı ve bu çalışmasının karşılığını mutlaka görecekti. Muhammed, kavminin sapıklıklarına işte bu yeni hayat-ölüm yaklaşımı ve bu yeni değerlerle savaş açtı. Mekke'nin zaten dalgalı olan hayatı güçlü bir depreme yakalanmak üzereydi. Peki şimdi ona kim inanacaktı? Ramazan ayının o gecesi başından geçenleri anlattığında eşi Hatice ona inanmıştı. Ama ya şimdi, söyleyeceklerine yine inanacak mıydı? Hatice, eşini öylesine seviyordu ki, onu biraz olsun rahatlatmak ve kalbini güvenle doldurmak için her türlü sıkıntıya katlanıyordu. Amcası Ebu Talib'in oğlu Ali de Ramazan gecesi söylediklerine inanmıştı. Evlatlığı Harisa oğlu Zeyd de o gece Muhammed'in aktardıklarına tamamen inanmıştı. Düşüncelerini, kaygılarını ve uzun gurbet günlerini paylaşan arkadaşı Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir de onu tasdik etmişti. Yaklaşık 3 yıl önce Hira mağarasında yaşadıklarını anlattığında bu 4 kişi onun doğru söylediğine inanmışlardı. Ama bugün onlara farklı bir şey götürüyordu. Onlardan kendisine inanmalarını ve onlara aktaracağı sözleri ezberlemelerini istiyordu. Ona verilen vazifenin hakim olabilmesi, hükmünün sürmesi için gerektiğinde uğrunda mücadele etmeliydiler. Bu iş gerçekten çok zor ve çok tehlikeliydi. Kabe'nin putları eğer gerçekten sapık şeyler olsaydı, 3 aylık hac mevsimi için Mekke'ye gelen Arapların ayağı kesilecek ve şehrin zenginleri önemli bir kazanç kaynağını kaybedeceklerdi. Kazançlarının yanı sıra putlara dayandırdıkları heybet ve otoritelerini ise tamamen kaybedeceklerdi. Kısacası Muhammed'i yalanlamak, ona acı çektirmek ve putlardan önce onu kovmak için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardı. Zaten Nevfel oğlu Varaka da böyle dememiş miydi? Onu yalanlayacak, işkence edecek, Sinan oğlu Halide ve Amr oğlu Zeyd'e yaptıkları gibi onu da çöle sürecekler. Ona kesinlikle merhamet etmeyecekler. Ama Muhammed'in söyledikleri ne Halid ne de Zeyd'in söylediği türden yeni ve duyulmamış şeylerdi. Muhammed, daveti uğrunda ölünceye kadar mücadeleye hazırdı. O, zulmü reddeden, ezilenlere göklerle yer büyüklüğünde cennetler vaat ediyordu. Zalimleri ise acıklı bir azapla tehdit ediyordu. O, köleye efendisiyle, kadına erkekle eşit bir konum hazırlıyordu. Acı ve sıkıntıların boyutu ne olursa olsun, emin ve dürüst Muhammed olmaya devam edecekti. Ona göre insanlar arasındaki ilişkiler ancak davetinin içerdiği erdemlere göre şekillendirilmeliydi. Kendisini bütün kalbiyle seven eşi ise onun yüreğini rahatlatmak için elinden geleni yapıyor ve daima kendisine güveniyordu. Hatice onun çağırdığı her şeye inandı. Kalbi Muhammed'in davet ettiği Allah'a yöneliyordu. Muhammed, karşılaştığı sıkıntılara ondan aldığı güçle tahammül edebiliyordu. Allah, varlık ve otorite sahiplerine karşı en büyük yardımcı ve koruyucusuydu. Ali de Muhammed'e indirilen dine inandı. Delikanlılığın verdiği ruhla sapık güçlere karşı kılıcını çekeceği ve amcaoğlunun tebliğ ettiği dinin hükümlerini bütün insanlara kabul ettireceği günlerin özlemini duyuyordu. Harise oğlu Zeyd de ona iman etti. Muhammed, Kabe'ye giderek insanları inandığı ilahı anlatmaya başladı. Konuşmalarında çok içten ve yumuşak bir tarz kullanıyordu. Kabe'de kendisine saygı duyan, doğruluk ve cesaretini takdir eden insanlarla karşılaştı. Bu insanlar, Muhammed'in kendi yaptıklarını yapmadığını iyi biliyorlardı. Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir'i de iyi tanıyorlardı. Bu iki arkadaşın insanlarla ilişkilerinde ne derece doğru, adil ve iyi niyetli olduğu herkesçe biliniyordu. Kâbe'de hitap ettiği insanlar Muhammed'in sözleriyle büyük bir şaşkınlığa düştüler. Onun sözünü ettiği bu tek ilah da neydi? Acaba uzun süren uzlet hayatı mı onu etkilemişti? Çok akıllı ve cesaretli bir insandı. Dolayısıyla kavminin taptıklarından başka bir ilaha çağırması mümkün değildi. Feraseti nerede kalmıştı? Sinan oğlu Halit'le Amr oğlu Zeyd'in başına gelenleri unutmuş muydu yoksa? İçlerinden bazıları ona acıyarak bu davadan vazgeçmelerini öğütlediler. Ama o söylediklerinde ısrar ediyordu. En sevdiği ve değer verdiği arkadaşı Ebu Bekir'e adam göndererek ondan yardım istediler. Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir de 3 aylık hac mevsiminde iyi para kazanan zengin tüccarlardan biriydi. Eğer arkadaşı Muhammed'in daveti yaygınlaşırsa Araplar Kâbe'nin tanrılarından kuşku duymaya başlayacak ve her yerde olduğu söylenen bu tek ilaha yönelmeye başlayacaklardı. Sonra Ebu Bekir, Mekke'yi yöneten 10 kişilik meclisinde üyesiydi. Muhammed'in kalbinde de özel bir yeri vardı. Belki o, onu bu yoldan geri dönmeye ikna edebilirdi. Muhammed'i dinleyen bazı akıllı insanlar, şaşkın bir halde Ebu Bekir'e koştular. Ey Ebu Bekir, arkadaşın! Ebu Bekir onların sözünü keserek, ona ne oldu diye sordu. Adamlar cevap verdi, şu anda Kâbe'de tek bir ilaha kul olmaya çağırıyor, kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. Ebu Bekir bir süre sessiz kaldıktan sonra, aynen böyle mi diyor diye onlara sordu. Onlar da evet dediler. Adamlar ümit var bir şekilde yanından ayrıldılar. Ebu Bekir zayıf vücudu ve beyaz yüzüyle hemen yola fırladı. Kâbe'ye varıncaya kadar kimseyle selamlaşmadı. Muhammed'in yanına vardığında şöyle dedi, ey Kasım'ın babası, hakkında duyduklarım doğru mu? Muhammed cevap verdi, ne duydun? Duydum ki Allah'ın birliğine, tevhide çağırıyor ve Allah'ın elçisi olduğunu iddia ediyormuşsun. Evet, ey Ebu Bekir, Rabbim beni müjdeleyici ve uyarıcı kıldı. Beni İbrahim'in daveti üzere kılarak bütün insanlara elçi olarak gönderdi. Ebu Bekir o dönemde Kureyşlilerin Arap tarihi, soy, nesep ve dinler konusunda en bilgili insanlarından biriydi. Ebu Bekir tereddüt etmedi ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bugüne dek hiçbir yalanını duymadım. Çok güvenilir, akrabayı gözeten ve iyi kalpli bir insan olduğun için peygamber olmaya da layıksın. Haydi elini uzat da sana biat edeyim. Muhammed Hatice'nin yanına döndü, çok sevinçliydi. Ona, değerli dostu Ebu Bekir'le arasında geçen konuşmaları anlattı. Muhammed'in daveti, yoksul işçiler ve köleler arasında her geçen gün daha fazla yayılıyordu. Bu insanlar, Muhammed'in davetine sarılıyor ve onun ilkelerini Mekke'deki ilişkilerin belirleyicisi haline getirmeye çalışıyorlardı. Bunlar, kölelere özgürlük hakkı veriyor, köle çalışması karşılığında özgürlüğünü satın almak istediğinde efendisini ona olumlu karşılık vermeye zorluyordu. Bu hükümlere göre zenginlerin mallarında yoksullara verilmesi gereken bir pay vardı. Onun ilkeleri aileye de farklı bir işleyiş kazandırıyordu. Kadın da erkek gibiydi ve Allah tarafından yaratılmıştı. O, geleneklerin iddia ettiği gibi işlenen büyük günahın yeryüzündeki meyvesi veya temsilcisi değildi. Bu ilkeler, ana babaların, genç kızlarını fuhşa zorlamalarını yasaklıyordu. Bunlar, kadına, kendisine bakan ve güzel davranarak, gerektiğinde güzellikle boşayan kocasıyla eşit bir konum getiriyordu. Erkekler, evlendiklerinde hanımlarına belli bir mihir, boşandıklarında ise belli bir nafaka ödemek zorundaydılar. Bu ilkeler Mekke'de hakim olan kanunların dayattıkları her türlü ilişki biçimini de reddediyordu. Kadınlar eşleri dışında dostlar edinemezlerdi. Hiç kimse kadını başka birine hediye veya rehin olarak veremezdi. Çünkü kadın bir mal değildi. Kocası soylu ve zengin bir soydan çocuğunun olması için karısını şu veya bu erkekle birlikte olmaya da zorlayamazdı. Muhammed'in ilkeleri kadınları ve erkekleri namuslarını korumaya çağırıyordu. Kadın kocasının namus ve şerefiydi. Erkek de karısının namus ve şerefi. Kadınlar ve erkekler bedenlerini birbirleri için tertemiz saklamalı ve neseplerin karışmasına yol açacak ilişkilere de girmemeliydiler. Kadın erkek ilişkisi sadece aile kurmak, çocuk sahibi olmak ve hayatta dayanışmak gayelerine bağlı kalarak kurulmalıydı. Kadın erkek ilişkisi o günün Mekke'sinde olduğu gibi hayvani temeller üzerine kurulmamalıydı. Muhammed'in anlattıklarını duyan kadınlar onlara hemen sarılıyor ve çok geçmeden kocalarının da Müslüman olmalarını sağlıyorlardı. Böylece yeni ilkeler öncelikle kadınlar, köleler ve işçiler arasında yayılmaya başladı. Kureyş'in efendileri ise Muhammed'i alaylı alaylı izliyorlardı. Toplumun düşük kesimleri dışında kimse onun ardına düşmemişti. İşte Az oğlu Amr, kölelerden birinin Muhammed'e indirileni okumasıyla alay ediyordu. Eskiden fuhuş yapan ama Muhammed'in getirdiği hükümlere iman ettikten sonra evinin kapısındaki bayrağı indirerek bir daha Muhammed'in bildirdiklerine dayanarak kuracağı bir ilişki dışında erkeklerle ilişkiye girmeyeceğini ilan eden bir kadını horlayarak ezmeye çalışıyordu. Bütün bunlar Ebu Bekir'in canını sıkıyordu. Bu kimselerin Muhammed'in davetiyle kurtuluşa erdikleri inkar edilemez bir gerçekti. Ama Mekke'de sadece köleler, işçiler ve fahişelerle Muhammed'in davetine inandıkları için alay edilebilecek insanlar yoktu. Mekke'nin ileri gelenleri arasında Ebu Bekir'i iyi tanıyan ve seven insanlar da vardı. O, Kureyş'i Kureyş'ten daha iyi biliyor, zaaflarını ve güçlü noktalarını görüyordu. Ebu Bekir, Muhammed'in davetini güvendiği varlıklı arkadaşlarıyla güçlendirmeye karar vermişti. Çünkü Mekke'nin bütün zenginleri gırtlaklarına kadar günaha batmışlardı. Kendisi gibi faizi reddeden ve Mekke'nin hayat tarzından rahatsız olan daha nice iyi kalpli insanlar vardı. Bu iyi kalpli insanlar doğaları, fıtratları gereği iyiliğe yönelir, insanları ezmeyi reddeder ve onların acı çekmelerinden rahatsız olurlardı. Ekonomik çıkarların baskıları her zaman tek belirleyici olamazdı. Her halükarda insanları harekete geçiren her zaman menfaatler olmazdı. Ebu Bekir en yakın arkadaşı Affan oğlu Osman'ın yanına işte bu düşüncelerle gitti. Osman, Mekke'nin asillerinden olduğu gibi aynı zamanda en büyük tüccarlarından biriydi. Ebu Bekir ona Muhammed'i ve Muhammed'in ilahi hükümlerini anlattı. Osman Ebu Bekir'in anlattıklarını derin bir sessizlik içinde dinledi. Bu Muhammed güvenilir insan, emin olarak bilinmiyor muydu? Rukiye'nin babası da değil miydi? Osman Rukiye'yi çok seviyordu ama babası onu zengin amcaoğluyla evlendirmişti. Osman'ın kalbi bir an hızla çarpmaya başladı. Yeni dine içi ısınmıştı. Zengin arkadaşlarının kibirlerinden ve zayıflara karşı ezici tavırlarından ne kadar da rahatsız olurdu. Ve Affan oğlu Osman da Ebu Bekir'in anlattıklarına ikna olarak Muhammed'e indirilenlere iman etti. Ebu Bekir'in ısrarlı çabaları sonucunda Avvam oğlu Zübeyir, Avf oğlu Abdurrahman, Ebu Vakkas oğlu Sa'd ve Abdullah oğlu Talha da bu yeni dine inandılar. Bunların hepsi de temiz, Hatice Hanım gibi ticaret yapan, zengin ve varlıklı kimselerdi. Faizden, fuhuş ve zulümden tiksinirlerdi. Kavimlerinin diğer zenginleri gibi Mekke gece hayatının rezilliklerine dalmazlardı. Evet, bu insanlar gerçekten de Kureyş'in eşrafından ve sayılı zenginlerindendiler. Uzun boyuyla herkesin yakından tanıdığı Avvam oğlu Zübeyir, milyonlarca dirhemlik bir servete sahipti. Avf oğlu Abdurrahman da hayli varlıklı bir tacirdi. Binlerce dinarı, yüzlerce devesi ve Taif civarında göz alabildiğince uzayıp giden bahçeleri vardı. Ebu Vakkas oğlu Sa'd da kavminin asillerinden ve tanınmış silahşörlerinden birisiydi. Kureyşlilerin en zengini olması da adam bakımından en güçlüsüydü. Abdullah oğlu Talha da büyük tacirlerden biriydi ve Mekke dışında işlettiği büyük bir serveti vardı. Talha, Mekke'den Irak'a kadar iyi tanınan, nüfuzu güçlü bir insandı. Bunlar, mal ve insan gücü bakımından çok güçlü insanlardı. Hepsinin de ortak özelliği, iyi kalpli olmalarıydı. Hiç kimse onlarla alay edemezdi. Artık Kureyş'in zenginleri ve soylularından hiçbiri, Muhammed'in getirdiği esasları küçümseyemezdi. Çünkü yeni dine sarılanlar sadece işçiler, köleler, eski fahişeler ve izlenler değildi. Artık iyiliksever tacirler de yeni dine inanıyorlardı. Bunlar halkın ileri gelenleri ve Kureyş'te denge olmayan kültürlü insanlardı. Hepsi de Muhammed'e iman etmişti. Kendileri ve Kureyş'in soylu ailelerine mensup olan hanımları. Daha önce yoksulluk denizinde yüzen zavallıların iniltileri ve köşklerde kadeh tokuşturan kadın ve erkeklerin kahkaha sesleriyle bozulan Mekke, gecelerinin sessizliğinde bu kez farklılık gözlenmiyordu. Zenginler için yeni yeni zevkler, yoksullar içinse yeni sıkıntılar demek olan Mekke gecelerinin sessizliğinde artık huşu içinde titrenerek dinlenen ve okunan ayet sesleri geliyordu. Bunlar, derinliklerinde çilekeş insanların yorgun gönüllerine kurtuluş meltemleri taşıyan ilahi sözlerdi. Muhammed, Abdülmuttalib'in çocuklarından oluşan geniş ailesini toplayıp, onları kendisine indirilen dine inanmaya çağırması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü bu insanlar, Mekke içinde kendisine en yakın olan akrabalarıydı. Onları kendi evinde topladı. Amcası Zübeyr, İçmeleri için şarap hazırlayıp hazırlamadıklarını sordu. Zübeyr eğlenceye ve şaraba çok düşkün bir insandı. Muhammed misafirlerine kadehlerini dağıttı. Zübeyr sevinçle alkış tuttu. Ama o da ne, kadehler sütle doluydu. Zübeyr süt dolu kadehi devirdikten sonra yeğenini dinlemeye başladı. Hep birlikte Muhammed'i ve ona indirilen vahyi dinliyorlardı. Ne yazık ki, Ebu Talib'in oğlu Ali dışında hiçbiri davetini kabul etmedi. O ayağa kalktı ve bileğinin gücüyle sonuna kadar Muhammed'e yardım edeceğini ilan etti. Kendisini küçümseyen büyükleri ona güldüler. Ali, mecliste bulunanların en küçüğüydü. Delikanlılık çağına henüz yeni adım atan bir çocuk sayılabilirdi. Ama Muhammed, Ali'nin bu coşkusunu asla küçümsemedi. Kalkıp ona sarıldı ve ağladı. Akrabalarının tavrı Muhammed'i büyük bir şaşkınlığa düşürmüştü. Onu zor durumda bırakmıştı. Sözlerini niçin reddediyorlardı? Hepsi de onun erdemlerini biliyorlardı. Ne kadar güvenilir ve doğru sözlü olduğunu, iyilikten başkasına çağırmayacağını biliyorlardı. Oysa yakın akrabalarının kendisine inanmalarını öyle istiyordu ki, Kureyş'in yapabileceği baskılara karşı onu yapayalnız bırakarak evinden ayrıldılar. Ama Muhammed ümidini kesmedi. Bir kere daha denemeliydi. Bu defa sadece yakınlarını değil, bütün Haşimoğullarını çağırmalıydı. Onları, hanımları, çocukları, köle ve cariyeleriyle birlikte çağırmalıydı. O, amcası Abbas'ın Kureyş yönetiminde çok önemli bir mevkide olduğunu ve bunun kendisine büyük bir nüfuz sağladığını biliyordu. Eğer Araplar Kabe'nin putlarına inanmasalar, Abbas'ın böyle bir mevki ve nüfusu olamazdı. Amcası Ebu Leheb'in de büyük servetini tefeciliğe borçlu olduğunu biliyordu. O da Abbas gibi Taif'te kölelerin ekip biçtikleri geniş arazilere sahipti. Bu çiftliklerde aynı zamanda büyük domuz sürüleri yetiştiriliyordu. Asma ve hurmalarından en kaliteli şaraplar yapılıyordu. Ebu Leheb, 3 aylık hac mevsimi esnasında servetini katlıyordu. Kureyş'in büyük tefecilerinden ve yöneticilerinden biri olan Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de malını tefecilikte değerlendiriyordu. Ama bunların oğlu Utbe, kendi kızı Rukiye ile evliydi. Belki de Allah, onların gönüllerini hep birlikte İslam'a ısındırabilirdi. O, amcası Zübeyr'in putlar ve tanrılarla ilgisinin olmadığını, sadece içki, kadın ve eğlenceye düşkün biri olduğunu biliyordu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ne olacağını kim bilebilirdi ki? Amcası Hamza cesur bir yiğitti. Küçüklükte beraber emzirilmişlerdi. Ona karşı ise özel bir sevgisi vardı. Ama o da avcılık ve silahşörlükten başka bir şey düşünmüyordu. tek düşüncesi Kureyş silahşörlerinin lideri olabilmekti. Kalbinde bundan başka bir şeyin yeri yoktu. Belki bir gün kalbi Muhammed'in tebliğlerine açılır ve yeni dine inanırdı. O, Kureyş'te herkesin çekindiği bir yiğitti. Ebu Talip ise iyi kalpli ve değerli bir insandı. O, kavmiyle iyi geçinebilmek için onların tepkisini çekmek istemezdi. Kim bilir belki o da bir gün Muhammed'e ikna olabilirdi. Bu insanların hepsi de belki bir gün yeni dini kabul edip kendisine inanabilirlerdi. Belki de bugün hakikatleri görmelerini engelleyen sosyal şartlar kalplerinin önüne çok kayın bir set çekiyordu. Her halükarda sürekli denemek gerekiyordu. Yeni toplantı yeri Mekke'nin dışında Safa Tepesi'nin sırtlarıydı. Muhammed kendisine iman eden bazı erkek ve kadınlarla Haşimoğullarının ortasında dikiliyordu. Haşimoğulları şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Muhammed ne istiyordu? Onları neden çağırmıştı? Muhammed tepenin doruğunda sesini yükselterek konuşmaya başladı. Allah yakınlarım olan aşiretimi uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demediğiniz sürece sizin için ne dünyada ne de ahirette hiçbir şey yapamam. Ebu Leheb köpürdü ve ellerini öfkeyle Muhammed'e doğru salladı. Helak olası, bizi bunun için mi buraya topladın? Helak olası mı, Muhammed helak mı olsundu? Herkes Muhammed'in nasıl bir karşılık vereceğini bekliyordu. Küçük Ali'nin sinirleri bir anda atıverdi. Bir an Ebu Leheb'e ağır bir cevap vermek istedi ama kendini tutarak herkes gibi o da Muhammed'in vereceği cevabı bekledi. Muhammed Ebu Leheb'in hakaretine ve ellerini sallamasına karşı susacak mıydı? Nasıl bir karşılık verecekti? Ebu Leheb ve benzerleri kavmi arasında güvenilirlikle tanınan bir insan toplumu içinde aşağılayarak her türlü değerleri ayaklar altına alır ve açıkça söverlerse ne yapmak gerekirdi? Muhammed ondan korkacak biri miydi? Ebu Leheb ve Ebu Sufyan'ın kız kardeşi olan karısı, Kureyş'in mal ve nüfus bakımından en güçlü insanlarındandı. Muhammed, Ebu Leheb ve karısını hoş görerek susacak mıydı? Yoksa onların gelini olan kızı Rukiye'nin hatırı için bu sözleri duymazlıktan mı gelecekti? Ama hayır, taviz vermek yoktu. Kargaşanın hüküm sürdüğü bir beldeye hakkı hakim kılmak isteyen insan, aşağılamalar karşısında dilini yutamaz, taviz veremezdi. Burada ilkelerin gücü sınanıyordu. Şımarık Ebu Leheb'den ve azgın Ebu Süfyan'dan çekinecek bir insan değildi Muhammed. Sen ne diyorsun ey Ebu Leheb? Muhammed kendisini aşağılayanlara karşı asla susmayacak. Bu kişi amcası bile olsa ilkelerine yönelen böyle saldırılara cevapsız kalmayacaktı. O, yeryüzünde böbürlenen azgınların hepsiyle sonuna kadar savaşacak. Dinle ey Ebu Leheb. Şimdi de sen dinle, bu şimşek gürültüsü gibi sesi dinle. Sen helak olasın, sen ve kalan hayatın helak olsun, Ebu Leheb'in elleri helak olsun ve olsun, karısı da onun odun hamalı olsun, kurusun iki eli.